Aziz dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Söz Ola programında Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber huzurlarınızdayız. Kıymetli hocam, selam ediyorum. Günümüz, merhaba. Haftamız hayırlarla, huzurla, bereketle dolsun.
İnşallah.
Dışarıda böyle rahmetin yağdığı bir gün. Değil mi? Kar tanecikleri.
Evet. Hep kar semada. Bekliyorduk.
Geldi. Nihayetsi şükürler olsun Mevlamıza. Evet. Değerli hocam, bugünkü Söz Ola programımızda geçtiğimiz haftalarda üzerinde iki program yaptığımız Anadolu'yu mayalayan yine gönül mimarlarımızdan Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin kaleme almış olduğu Menakıb-ı Çehari Yari Güzin adlı eserden Fahri Kainat Efendimizin, evet, değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anha, damadı Hazreti Ali kerramallahu içeye yapmış olduğu nasihatler var, tavsiyeler var. O nasihatler çerçevesinde konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz.
Evet, çok güzel olur.
Sözlerin büyükleri, büyüklerin sözleri.
Ya, evet. Kelamül kibar. Derler ya, evet. Kibarül kelam.
Kibarül kelam. Evet hocam.
Evet.
Ya Ali diyor, sadık olan üç nişane tutar. İbadet etmesin gizler ve bir musibete ve rence müptela olsa gizler.
Evet.
Yani burada riyadan uzak, şikayetten uzak, her halükarda şükür halinde.
Evet.
Olmayı da çok güzel bir şekilde özetleyen ifadeler bunlar.
Evet.
Buradan başlayalım isterseniz.
Evet. Ben de kıymetli izleyicilerim, dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
Var olun hocam.
Hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta diliyorum inşallah. Dışarıda çok güzel kar yağıyor nihayet. Kar geldi. Şöyle demişler, gökten hala kar yağmaya devam ediyorsa dünyada bir umut daha vardır.
Elhamdülillah.
İnsanlıkta bir umut daha vardır. Cenab-ı Hak rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etmesin.
Amin.
Kurban
günün, günün duası.
Evet, etmesin. Şimdi her zaman şunu söylüyoruz kıymetli hocam. İnsanlar dünya ile, yaşama telaşı ile, geçim derdiyle çok fazla meşguller. Hı hı. Hayatımızın, yaşantımızın büyük bir çoğunluğu bu kavgayla geçiyor. Hani daha önce sık sık okumuştuk ama hatırlatmak lazım. Sadi Şirazi Hazretleri'nin "Zavallı ömrüm, kışın ne giyeceğim, yazın ne giyeceğim" diye geçti gitti diyor diye. Bu hayat telaşı, dünya telaşı insana ahireti unutturuyor, geleceği unutturuyor.
Maalesef.
Sanki dünya hayatı ebediymiş gibi, biz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Bu da normal bir şey. Dalıp gidiyoruz. Yani eskilerin tabirle bir münebbih lazım. Bir münebbih, bir uyarıcı lazım. Bize demesi lazım ki kardeş, hayat bundan ibaret değil, geçim bundan ibaret değil, yaşam bundan ibaret değil, işte efendim... Sıkıntı, dert bundan ibaret değil, daha neler neler var diye hatırlatması lazım. Bu büyük eserleri yazan bu alimlerimiz, ariflerimiz, işte bu münebbihler bizi uyarıyorlar.
İntibaha getiriyorlar.
Evet, intibah vesile oluyorlar. Diyorlar ki bak, sen böyle böyle bir hayat yaşıyorsun, haklısın kardeş, çok yoğunsun, sıkıntılar var, dert var, dünya gamı derdi işte hepimizi kuşatmış. Hı-hı. Ama hayat bundan ibaret değil, başka şeyler de var diye bir takım duyguları, düşünceleri, bir takım değerleri bizi hatırlatıyorlar. Şimdi bu Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'ye çok kıymetli tavsiyelerini derlemiş Şems-i Sivasi Hazretleri mübarek. İyi ki bunları yazmış. 500 sene evvel yazmış ama sanki bugün yazılmış gibi. Her an, her çağda bunlara muhtaçız. Şimdi burada Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki, ya Ali diyor, sadık olan kişi üç nesli üzerinde olur. Şimdi soru şu, sadık kim diye bir soru sorsak hemen aklımıza ne geliyor? Sadık deyince zıttık geliyor hemen. Yani sadık kim diye bir soru sorulsa, kardeşim hiç şeye gerek yok tartışmaya. Hazreti Ebu Bekir'in yaptığını yapana sadık derler.
Amin.
Budur, o ne yaptı? Herkes şüphe içindeyken, endişe içindeyken, ya öyle şey mi olur kardeşim derken, mübarek ne yaptı? Peygamber müşrikte koşarak geldiler. Dediler ki ya Ebu Bekir, ya senin arkadaşın Muhammed bu gece işte kalkmış yok şeye gitmiş, Kudüs'e gitmiş, gelmiş falan.
Miraca çıkmış.
He, çıkmış diye alay ettiler ve onun da ya o kadar olmaz diyeceğini düşündüler.
Ama ne dedi? O söylüyorsa doğrudur.
Dedi ki umusu evet o doğrudur, o kadar. Doğru.
Bitti o kadar. İşte bak. Ne işte, müthiş bir teslimiyet ve inanç.
Ya şimdi bakın bundan dolayı peygamberimizden Sıddık lakabını aldı. Ve bundan dolayı peygamberimiz şöyle dedi. Şu şu şunu yapan insanlar peygamberle sıddıklarla beraberdir. Ahirette, mahşer, cennette dedi. Sıddıklık bir makam haline geldi ya. Müthiş bir şey bu. Yani peygamberden sonra sıddıklar makamı diye makam var ya. O makamın da en zirvesinde Hazreti Ebu Bekir oturuyor. Niye öyle oldu? O oturdu orada. Çünkü o peygamberin sözlerinde hiç şek, şüphe asla duymadı. Herkes duydu. Olabilir mi falan. O duymadı. Sıddık demek ki o. Şimdi bu sıddık kelimesi o kadar değerli bir kavram ki mesela Cenab-ı Hak işte ayeti kerime indiriyor. Diyor ki kûnû me'as-sâdıkîn. Sadıklarla beraber olun. Bu diyor ya sadık olan kişi üç nesne tutar. Sadıklarla beraber olun. Hani şimdi daha önce de konuştuk hocam. Ama şunu sık sık söylememiz lazım. Cenab-ı Hak sadık olun demiyor.
Demiyor. Sadıklarla beraber
olun. Sadıklarla beraber olun. Buradan şu anlam çıkıyor. Demek ki kişi doğrularla beraber olmazsa doğru olamıyor. Veya doğru kalamıyor. Dolayısıyla doğru kalmak için doğrular hep beraber olmak lazım. Doğru. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. Misalinden insan doğrularla ola ola doğru olmaya devam ediyor. Tamam mı?
Çünkü hal sari.
Evet hal sari.
Transferi var.
Evet. Şimdi bu
insan etkiye açık bir var.
Bu sadık olan kişinin özelliklerini, üç özelliğini saymış Peygamber Efendimiz. Bir, ibadet etmesin gizlerler. Yani bunu ibadet ediyorum diye yaygaracılık yapmazlar. İşte bunu riyasını yapmazlar. Bunu bir menfaate çevirmezler. Bir çıkara dönüştürmezler. Birinci vasıfları budur bunlar. Hani malum Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zikrini çok gizli yaparmış. Çok gizli, hafi zikir yaparmış. Peygamberimiz diyor ki ona, ya Ebu Bekir sesini biraz artır. Hazreti Ömer de cehri zikir yaparmış. Yani yüksek sesle yaparmış. Ona diyor ki sesini az kıs. Dolayısıyla ibadetlerde kendisini riyada kaçmayacak. İkincisi, bu kişiler bir musibete uğrarlarsa, bir belaya duçar olurlarsa, bir derde kapılırlarsa, bir sıkıntıya düşerlerse hemen ciyaklamayacaklar. İşte ben şu dertlere düştüm, başıma şunlar geldi, bunlar geldi. Ya Rabbi ben senin kulun değil miyim, ben şöyle değil miyim falan. İşte şunun başına, niye benim başıma geldi diye hemen ciyaklamayacaklar.
Evet.
Feryat figan etmeyecekler. Şimdi
musibetin nereden ve kimden geldiğinin farkında, evet, idrakinde olacaklar.
Bir defa şunu iyi diyecekler. Hocam basit bir şey var. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Şimdi ayetler bizim için bir hayat rehberi, kılavuzudur. Yani nerede nasıl yaşarsak nasıl bir halde oluyoruz? Ayet bize bunu tek aslında her şeyi söylüyor. Mesela diyor ki başınıza bir bela gelirse sizin yüzünüzdendir. Başınıza bir iyilik gelirse Allah'tandır diyor.
Amin.
Şimdi bu ayeti esas aldığımız zaman bak başıma musibet gelirse bu ayet gereği ben şunu düşünmem lazım. Ya ben ne yaptım da bu sıkıntı bana geldi? Hemen bir öz eleştiri yapmam lazım. Tamam mı? İnsan normalde ne yapar? Başına bir bela, sıkıntı geldi ve sağa sola saldırmaya başlar. Onun yüzünden, şunun yüzünden bu, ama kendine toz kondurmaz ya. Mesela bunun en güzel örneği Aziz Mahmud Hazretleri'nin babası. Değil mi? Babasının yaptığı çok güzel bir örnektir. Yani bu Aziz Mahmud Hüdayi, yani Mahmud küçükken malum işte bu sakallar su satıyorlar. Deri torbalar, kırbalar içerisinde. Bu Mahmud da gidiyor iğneyle deliyor bunları. Kırbalarını deliyor su satanların. Ya adamın kırbası deriden. Bir defa derini bir daha tutmuyor, dikiş tutmuyor. Bunu birkaç defa sineye çekiyorlar. Baktılar ki bunun devam edince biliyorsunuz Mahmud'u babasından şikayet ediyorlar. Diyorlar ki efendim bak oğlunuz böyle böyle bir şey yapıyor diyorlar. Tamam. Şimdi biz olsak ne yaparız? O çocuğu çağırırız. Ulan sen niye el alemin torbasını kırbasını deliyorsun? İnsanlar niye ekmeğiyle oynuyorsun? Sen ne kadar yaramaz çocuğu azarlarız, cezalandırırız. O mübarek ne yapıyor hocam? Diyor ki yahu ben ne yaptım da diyor benim çocuğum başkasının diyor ekmeğine diyor, oynuyor, kırbasını deliyor diyor. Hemen kendini hesaba çekiyor mu? Çekiyor. Bak bu çok güzel bir örnektir. Yani suçu başkalarında aramıyor.
Tabii.
Hemen kendine dönüyor. İşte bak bu çok güzel bir örnektir. Musibete duçar olmuşsam ben şimdi düşüneceğim, ben ne yaptım? Çünkü bu ayetten şunu da anlıyoruz ki insan bir belaya, bir musibete, derde, bir çıkmaza düşerse bunda kendinin dahli var. Bir şey yapmış da bu hale düşmüş bu. Ama bir insan iyilik başına gelmişse Allah'tan da dediğine göre demek ki insanı kendi başına bıraksan var ya, kendine iyilik yapmıyor ya.
Ya. Tabii hocam, hatta orada küçük bir isim tahsiye olsun. Ebul Vefa Hazretleri'nin başına gelen bir hadise bu. Anlattığın sonra
evet.
Şöyle ki Fatih döneminin önemli alimlerinden Ebul Vefa Hazretleri'nin küçük ama çok sevimli bir oğlu varmış. Çok iyiymiş, hoşmuş ama sakalara takmış bir dönem kafayı. Mahalle sucularının yolunu bekliyor. Çuvaldızla, kırbalarıyla, kırbalarının su tulumunu deliyormuş. Ondan sonra gel zaman git zaman saka bir sabretmiş, iki sabretmiş. Baktı olmuyor. Tutmuş eteğini, çıkmış Ebul Vefa Hazretleri'nin huzuruna. Affınıza sığınıyorum efendim, vaziyet böyleyken böyle demiş. Ebul Vefa kırbaların parasını fazlasıyla ödemiş. Sucudan ağlayarak, yalvararak helallik dilemiş. Ama sonra da gitmiş hanımına, demiş ey hatun, durum böyleyken böyle, iyi düşün biz ne yaptık da bu çocuk böyle oldu.
Evet.
Sonra hanımı demiş ki, çocuğumuzu hamileydim. Kız kardeşim bir yere uğrayacaktı. Elindeki meyve sepetini bize bırakmıştı. Zerzevat arasından bir limon parladı. Canım nasıl çekmişti anlatamam. Kardeşimi biliyorsun, bir şey istemeye gör canını verir. Limonun lafını etsen mutlaka bize bırakacak. Kendi limonsuz dönecek eve. Aklıma başka bir yol geldi. Limonu iğneyle delip emeyim dedim. Aynen öyle yaptım ama unuttum, gitti.
Evet.
Hatta ben de limonlu delerek emdiğimi söyleyemedim kardeşime. Kalk hanım demiş, hemen kardeşine gidiyoruz. Helallik dileyeceğiz. Sonrası malum, çocuk bu huyu kendiliğinden bırakıp hatta dost evet. olmuş sakalara. Acayip bir hadise.
Şimdi biz edebiyat tarihimizde bunu Hüda Hazretleri'ne şey
öyle
biliriz.
Mi?
Tabii ona at matifen biliriz. Yani menkıbede böyle yazar. Bunun şeyi şudur. Yani çocuk masumdur.
Ya,
yansızdır.
Tabii.
Bak şimdi bize işareti şu. Baba şunu diyor, yani hikayenin şeyi önemli değil.
Tabii tabii.
Mazmur
tabii.
şu.
Ya.
Baba hemen çocuğu çağırıp ona bağırıp kızıp öfkelenip ya. Suçu ona atmıyor. Diyor ki önce kendine bir hesaba çekiyor. Kendinde böyle bir şey bulmayınca eşini, hanımını bir hesaba çekiyor. Eşi diyor ki böyle böyle bir şey olur. Ya bize şöyle geliyor kardeşim. Ya bu kadar da olmaz ama şu var. Büyük insanlar yetiştiren insanların, büyük insanların yetişmesi kolay değil.
Kesinlikle öyle.
Nasıl bir anne baba tarafından yetiştirildiğini bize anlatıyor bir hikaye. Yani Hüda Hazretleri, Azim Hazretleri hala bugün insanları
tabii,
Mevlana
tabii.
gibi tenvir ediyor. Ama soru şu, bu insanı hangi anne baba yetiştirdi kardeşim? Mesela o. İmam-ı Azam'ın hikayesini hep biliriz, Numan Hazretleri'nin işte elma tabii. hikayesini biliriz. Yani ancak bu kadar elmaya hassas, harama hassas olan bir insanın oğlu İmam-ı Azam olabilir.
Tam olarak.
Mesele öyle. Bu. Bu hikaye bize diyor ki, ey anne babalar, büyük bir insan yetiştirmek istiyorsan önce kendin büyük ol. Çok hoş bir şey vardır. Geçen hafta konuştuk.
Ya Arif Nihat Bey.
Arif Nihat Aslan merhumun çok güzel bir şiiri vardı ya. İşte Fatih'in İstanbul'u fethettiği ya, yaştasın.
Fetih Marşı'nda tabii.
Orada bakın şimdi bir hoca diyor işte, oğlum diyor Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Ama hala diyor muzurluk yapıyorsunuz diyor. Sınıfta öğrencileri böyle biraz azarlamış. Çocuğun biri diyor ki hocam sen Akşemseddin olduğunda biz Fatih olmadık mı yani diyor. Hikayeye bak işte. Nasıl bir hikaye bu? Bin baba diyor ki çocuğuna, oğlum diyor bak şiir okudum diyor. Sen de diyor İstanbul'u fethet yaşasın Fatih'in. Ama diyor hala boş beleş geziyorsun oğlum diyor. Şu diyor ki babasına, baba diyor senin yaşındayken Fatih'in babası Balkanları fethetti. Sen ne yaptın diyor. Bak. Şimdi dolayısıyla çocuklarından şöyle böyle olmasını, şöyle olması isteyen anne baba acaba kendini halde bunu bir tatması lazım. Dolayısıyla ve işte bu mübarek söz diyor ki bir musibete, bir sıkıntıya düçar olduğun zaman önce birinci basamak şu. Ya ben ne yaptım da acaba bu sıkıntıya maruz kaldım? Bir hesaba, bir iç hesaba çekmesi lazım. Ondan sonra onu bulursa bunu telafi etmesi lazım. Bu tevbeyle telafi olur.
Tabii.
Sadakayla telafi olur. Özürle işte
helallik almak,
helallikle değil mi? Telafi tabii. Olur. O musibet insandan kalkar kardeşim. Bu o kadar gizli bir şey ki Mevlana Hazretleri buyuruyor ki insan bazen böyle oturup durup dururken içinde bir bunalma başlar, bir sıkıntı başlar, tamam mı? Daralma, kabus hali gelir. İnsan anlam veremez. Ya bana ne oluyor der ya. Ne oluyor bana, da ben niye sıkılıyorum şu an? Niye bunalıyorum? Patlayacak gibi olursun böyle. Diyor ki Mevlana Hazretleri, bir günah işlemişsin. Bir hata etmişsin. Bir yanlış yapmışsın. Hı hı. Sana bunun diyor karşılığını gönderiyorlar. Ay ya ben ne yapabilirim ya? Bakın bu var ya, o kadar ince bir konu ki. O kadar ince bir konu ki.
Çok.
Mesela şimdi ben sabahleyin işte otobüse bineceğim. Kardeşim bir şeye girdim böyle. Kalabalıktan böyle onu ittim, bunu ittim, ona değsek buna kafa vurdum, bir şekilde kendim otobüse attım, zayıf ve mağdur birisi maalesef binemedi, o kalbi kırdım var ya, o kalbin kırıklığı bana biraz sonra o bir bunk olarak, bir kabız olarak gelecek işte var ya, tamam, birisinin aleyhine anlamıyorum ya, birisinin aleyhine konuştum, dedikodusunu yaptım, bir sıradan bir laf gibi geldi bana, ama diyor ki asla öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla insan şunu diyebilir. Ya ben kardeşim büyük bir şey yapmadım. Niye başına bela geldi? Yok kardeş, büyük bir şey yapmana gerek yok.
Doğru.
Gerek yok. Çünkü sinek küçüktür ama mide bulandırır. Küçücük bir zelle, bir dedikodu, bir iftira, Allah bir Allah yanlış seni sıkıntıya sokabilir. Ha, bunu söylüyor. Onlar, o sadıklar bir musibete uğradığı zaman hemen bunu gizlerler. Açığa çıkarmazlar, şikayet etmezler. Kendilerine dönerler. Eğer bulamazsa derler ki ya Rabbi ben niçin bu hale düçar oldum? Bana bir kapı aç ya Rabbi. Hani der iftah lena hayrel bab. Ya müfettihül ebbab. Eskiler bu duaya çok ederler. İftah lena hayrel bab. Ya müfettihül ebbab. Ey kapıları açan Allah'ım bana bir kapı aç ya. Bir kapı aç. Şimdi bunalmışsın, daralmışsın yani. İşte eskiden şöyle bir şey olurdu. Hani malumunuz iki şey insanı zehirler. Bir güç, bir de konfor. Tamam mı? İnsanı zehirliyor. İnsan güçlü olduğu zaman bir müddet sonra zalimleşmeye başlıyor. Aşağıdakilere tepeden bakmaya başlıyor. Onları hor görmeye.
Kendinden görmeye bilmeye başlıyor maalesef o gücü. Vereni unutarak.
Tabii gücü on kendinden biliyor. Hep devam edecekmiş gibi geliyor. Tepe alttakini ezmeye çalışıyor falan. Veya insan konfora düştüğü zaman bolluğa düştüğü hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Tamam mı? O dar günleri unutuyor. Ha. Darda kalanları unutuyor. Bu yüzden denilmiştir ki hani çok güzeldir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sözü bütün kainatı doldurur demiştir. Bak öyle bir niye diyor bunu? Ben ne diyorum? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani güç ve kuvvet sadece azim olan Allah'a aittir, bize ait değildir. Abo ben ne yapıyorum? Gücü asıl sahibine irca ediyorum. Kendime değil de. Bak işte o anda Cenab-ı Hak sen ne kadar güçlü olsan ol, gücü kendinden bildiğini bildiğin için sana merhamet ediyor kardeşim. Tabii. Acıyor, tamam. Dolayısıyla sadıkların bu nişanesi çok güzeldir. Bir ibadetlerini gizle, insanlara hava atma.
Riya yok, gösteriş yok.
Riya yok, ben işte namazımı kılıyorum, işte ben orucumu tutuyorum.
Allah bilsin.
Ben sadaka kafir. Çok veriyorum, işte evet şu
Allah muhafaza.
İkincisi, bir aya düşer oldum kardeşim, yaygara yapma, sebebini araştır, tamam mı? Bir de İnsanlardan yardım istemek yerine Cenab-ı Hak'tan yardım iste. Eğer sen gerçekten yardım istersen o sana mutlaka bir yardım gönder. İşin özü esası bu. Şimdi dedi ki diyor ya Ali işte sadıklar üç nişanesi var. Fasıkların da
üç nişanesi var.
Dolayısıyla fasıklar sadıkların tersi işte. Bunlar riyakar insanlar. Neymiş bunlar? Fitne ve fesadı severler. Hani bazen diyoruz ki fasık olma, fasıklardan olma. Acaba fasık kim diye bir soru sorsa, sözlüğe baksan işte sözü özüne uymayan kişiler için derler. İşte efendim inandığı halde ibadetleri yapmayan, işte günahıyla övünen bir sürü tanımları vardır. Ama mübarek üç şey söylemiş Peygamberimiz Hazreti Ali'ye. Bir, fasık kimdir? Fitne fesadı severler. Bak Allah korusun. Hani bir ayet vardır. El fitnetü eşeddü minel katil. Hocam bu çok ince bir çizgidir. Cenab-ı Hak buyurur ki fitne katilden çok daha beterdir. Yani öldürmekten daha beterdir. Çünkü bir insan bir kişiyi öldürebilir ama bir fitne binlerce insanı öldürüyor. Bir fitne, fitne nedir? Ortaya bir kaosa sürüklemektir. Olmayan bir sözle, bir yalanla, bir iftira ile, bir bühtanla insanları zan altına bırakmaktır. Ve etrafı bir felakete sürüklemektir. Bu bak, fitneyi severler. Onlar fesadı da severler. Şimdi Müslüman insan ihya etmeyi sever, imha etmeyi doğru sevmez. Fesat ne yapar? İfsadı sever, fesadı sever. Fasık. İki, halka renç ü musibet ister.
Renç ne manaya geliyor burada?
Sıkıntı vermek.
Sıkıntı verir.
Bunalım evet, vermek, dert vermek. O yüzden reçber demişler çiftçiye. Sıkıntı çeken demişler, reçber demişler. Renç, bu insanlar hem fitne fesadı severler, hem de halkın sıkıntı içinde olmasını isterler. Bu var hocam, bakın. Mesela bir tüccar eğer malını kara borsa yapıyorsa, malını ikide bir cıt bıt fiyatını artırıyorsa, malında hile yapıyorsa doğrudan fasıklara giriyor işte bak burada. Çünkü halkın sıkıntı çekmesi ona haz veriyor.
Bugün ne yazık ki en çok rastladığımız ve şahit olduğumuz hadiselerden, özellikle son yıllarda.
Evet, çok, evet maalesef. Yani insanlar şimdi bakın hocam bir şiiri vardır.
Gabni Fahiş.
Evet, fahiş mi dediniz?
Yani işte bu kara borsacılık, ondan sonra malı mevcut halinden çok çok yüksek rakamlara satmak.
Evet evet. Işte,
yani, değerin üzerinde satmak.
Şimdi bu kişi ne yapıyor? Bu kişi bunu yapmakla halkı sıkıntıya sokuyor. Halkı derde sokuyor. Belaya sokuyor. Açmaza sokuyor. İşte bu kişi fasıktır kardeşim. Bak. Evet. Şimdi bir şiir vardır. Canı cehenneme diye. Hocam, bir şiir vardır. Bu yaşayan Şükrü Erbaş diye bir şairimiz var. Ona atfedilir. Canı cehenneme rahat uyuyanın, kapısını örtenin, perdesini çekenin, yüreği yalnız kendiyle dolu olanın, duvarları ancak çarpınca görenin, canı cehenneme başkasının yangınıyla evini ısıtıp yemeğini pişirenin. Bakın. Çok güzel. Adam başkasının yangınıyla kendi evinin yemeğini pişiriyor. Başkasının felaketini kendine ikbal kuruyor. Başkasının ağlamasıyla gülüyor. Bu insan var ya Allah katında şeytandan 1000 metre insan ya. Ya kendisi 3 kuruş 5 kuruş kazanacağım diye binlerce insan sıkıntıya sokuyor. Bunun vebali çekilir mi ya? Bunun altından kalkılır mı? Bakın. Bahçesine dek gelen alevleri şehrain sanan aptalın, canı cehenneme camlarında parçalanmış cesetler uçarken bir iğdiş incelikle çiçekleri sulayanın, mutfakla yatak odası arasında çarşılarla gövdesi bencillikle hırsı, yılgınlıkla yenilgisi arasında dünyayı tüketenin canı cehenneme diye böyle çok hoş bir...
Şükrü Erbaş'ın değil
evet,
mi?
Evet evet şiir hocam. Muazzam bir şey. Yani tam bugünkü dünyayı anlatıyor.
Tabii, tabii.
Ya işte efendim Filistin'de şunlar oluyor, Gazze'de bunlar oluyor, işte Myanmar'da bunlar oluyor. Ya işte ya biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz onun derdinde şu anda falan. Mübarek. Dolayısıyla bu fasıklar, fitne fesadı severler ki bu insanların, kara borsacıların malları artana muhtekir, eski tabirle ihtikar yapanların, Peygamberimiz diyor ya muhtekir cehennemdedir diyor ya, muhtekirlerin nasıl fasık olduğu bulan, bir fitne fesada sarıyorlar etrafı, iki renç ve musibeti istiyorlar ve bunlar iyi amellerden, güzel amellerden hep kaçarlar diyor Peygamberimiz. Abo. Dolayısıyla Allahu la yuhibbul fasikin, Allah fasıkları sevmez. Allah'ın sevmediği insan gruplarını anlatmış Peygamberimiz. Bunların 3 özelliği var. Fitne fesadı seviyorlar. İnsanlara sıkıntı vermekten haz alıyorlar ve bunlar insanlar indinde makbul ve güzel olan işlerden hep uzak duruyorlar.
Hep.
Ya. Maalesef.
Hocam, az önce şeye atıf yaptınız ya, bir malı değerinden fazla satmak, yani ne insana ne insaniyete yakışan bir haldir.
Amin.
İşte maalesef bu fasıkların alametlerinden bir tanesi budur. Ama bunun tam tersi, şöyle enteresan ama bir o kadar da ibretli ve çok güzel bir misal vardır. Bir gönlü İslam'ın güzellikleriyle yoğrulmuş, kumaş ticaretiyle uğraşan Müslüman bir tüccar, günün birinde kumaşlarını gemiye yükleyerek Endonezya'ya gidiyor efendim. Neyse, tam bu tüccarın da getirdiği kaliteli kumaşlar halkın aradığı cinsten, kendisi de kadar sahibi bir mümin olduğundan, varsın kazancım az olsun lakin temiz ve helal olsun düşüncesinde. Bu sebeple gabni fahiş denilen bir malı değerinin çok üstünde satmayı hiç meyletmez, hırsa kapılmıyor. İşe geç geldiği bir gün, tezgahtarın sattığı mallardan çok yüksek bir kar elde ettiğini görüyor. Bunun üzerine tezgahtarıyla arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Hangi kumaştan sattın? Şu kumaştan efendim. Kaça sattın? 10 akçeye. Nasıl olur? 5 akçelik kumaşı 10 akçeye nasıl satarsın? Adamcağızın bir sakı geçmiş. Görsen tanır mısın onu? Tanırım. O halde hemen git o müşteriyi buraya getir. Onunla vakit kaybetmeden helalleşelim. Tezgahtar neyse gidiyor, müşteriyi bulup getiriyor. Dükkan sahibi müşteriden helallik istiyor. Tezgahtar tarafından alınan fazla parayı müşteriye uzatıyor. Müşteri de daha önce hiç karşılaşmadığı bu güzel muamele karşısında büyük bir hayret içerisinde kendi kendine hakkını helal et cümlesinin manasını kavramaya çalışıyor. Sonra diyor ki bu hadise kısa süre sonra dilden dile dolaşıp çok geçmeden kralın kulağına ulaşınca kral kumaş tüccarını saraya çağırıyor. Sizin bu yaptığınız davranış diyor, biz daha önce ne duyduk ne gördük. Sizin bu haliniz bize bir muamma oldu. Bunu bize izah eder misiniz? Tüccar diyor ki ben bir Müslümanım. İslam'da mülk Allah'ındır. Kul sadece bir emanetçidir. Ayrıca İslam'da haksız kazanç, faiz, istismar, gabni fahiş ve toplumun zararına olan bütün satışlar yasaktır. Bu alışverişte müşterinin bana hakkı geçmişti. Dolayısıyla kazancıma haram karıştı. Ben sadece bir yanlışı düzelttim. Kral bunun üzerine İslam nedir, Müslüman olmak neyi gerektirir gibi soruların peşine düşüyor. En nihayet kral Müslüman oluyor. Kabilesinde Müslüman olmasına vesile oluyor. Denilir ki efendim, bir eserde de Mehmet Baksun İman Hayata Geçince kitabında geçiyor. Evet. 250 milyonluk Endonezya'da bir Müslüman tüccar oranın kralının ve sonra Endonezya'nın Müslümanlığına bu hassasiyetiyle vesile olmuştur vakti zamanında.
Oldu ve hala olmaya devam ediyor.
Evet yani.
Bin yıl oldu ama bu hadise bilmiyor. Hala ne kadar Müslüman varsa orada onun defterine yazılıyor. Bu nasıl bir sevaptır ya Rabbi? Bu nasıl sadaka-i cariyedir düşünün.
Bak. Baksanız 5 akçelik bir kumaş ticaretinde sergilenen bir hassasiyet. Ya böyle misaller de var.
Şimdi işte bakın hani bu 1989'da mıydı bir Mısır'daki bir şey, bir dünya judo şampiyonasında Mısırlı bir şeyle judocuyla Japon judocu karşı karşıya geliyor malumunuz. Çok enteresan bir hikayedir. Hikayenin seyi şu, bu Mısırlı judocu Japonya'ya çağrılıyor. Buna büyük bir Japon devlet nişanı veriliyor. Japonya'da binlerce insan Müslüman oluyor bunun yüzünden. Ne yapmış bu kişi? Bir müsabakada bizim Mısırlı Müslüman judocu Japon judocuyla finalde karşılaşıyorlar malumunuz. Fakat Japon judocunun ayağı sekiyor böyle rahatsız toparlıyor yani. Bizim judocu ayağını bir vursa kazanacak Mısırlı fakat kaybediyor. Yani kazanmıyor, ona kaybediyor. Diyorlar ki sen niye böyle bir şey yaptın? Benim inancım diyor zayıf insanlara suistimal yasaklamıştır diyor. Hocam
Allah Allah.
Bunun üzerine var ya bu olay oluyor. Bir madalya almayı boş veriyor ama binlerce madalya sahip oluyor.
Tabii.
Bunun üzerine Japonya'ya çağrılıyor. Kendine devlet nişanlı veriliyor. Binlerce insan Müslüman oluyor. Her sene Japonya'ya gidiyor. Orada karşılanıyor, ağırlanıyor. Ve hala insanlar bu basit hadise yüzünden Müslüman olmaya devam ediyorlar. Şimdi Peygamberimiz buyuruyor ya. Yani sizin vesilenizle bir kişinin hakikati bulması üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır. Anla bunu ya. Ya anla ya, 3 kuruş menfaat için. Ya. Yani insanları nasıl bir sıkıntıya sokursun, nasıl bir aşmaza sokursun, nasıl beddualı alıyorsun kardeşim. Anla bunu ya, yapma. Sadece sen değil nesillerini de mahvediyorsun. Nesillerini de mahvediyorsun. Kendin mahvoluyor. Çoluncu da mahvediyorsun. Etme öyle mi? İşte bak Peygamber bunlar dururken söylemiyor. Ya Ali diyor. Sifle olan 3 nişana tutar.
Yani hocam sifle olan.
Bunlar sefil insanlar.
Sefil olanlar.
Sefil insanlar. Bunlar çıkarlar için her şeyi yapan insanlar, tamam mı? Bunlar kimdirler? Bu alçaklar. Alçak diyelim ya. Kimdir bunlar? Bir, akrabasına zarar etmek isterler. Yani akrabasının kötülüğünü isterler. Akrabasının belasını isterler. Şimdi bunlar hocam toplumu ayakta tutan en büyük dinamikler. Hiçbir inanç sistemi, hiçbir din, hiçbir ideoloji bizim dinimiz kadar akraba ilişkine önem vermemiştir.
Yok. Dünyada hiç benzeri yok hocam gerçekten.
Yoktur. Gerçekten yani Peygamber Efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in başta hani her cuma gün okunuyor diyoruz ya, bunu söylemek lazım. Her cuma kıymetli dinleyenlerimiz İmam Efendi hutbede şu ayeti okuyor. Ayeti, hutbeyi şu ayetle bitiriyor her cuma. Yani hutbe şöyle bitiyor. İnna Allahu ye'muru bil adli vel ihsani ve ita izil gurba. Devam ediyor ayet. Yani diyor ki Allah bir, adaleti emrediyor. İki, iyilik yapmayı emrediyor. Üç, akrabaya yardımı emrediyor. Şimdi kıymeti dinleyenler, yani akrabaya yardım etmek iyilik değil inancımıza göre. Allah'ın emridir. Emri bakın. Ben akrabama iyilik yapamam. Akraba kim? Akraba belli. Usul ve furudur. Yani babam, dedem, onun işte aşağısı, işte teyzem, dayım, halam, işte yeğenim, kardeşlerim çocukları falan. İşte bunlar. Dolayısıyla bunlara yardım Allah'ın emridir bakın. Ayet gereği. İyilik yapmıyoruz biz. Allah'ın namaz nasıl bir emirse, oruç bir nasıl emirse, akrabaya yardım da emirdir ya. Allah emredir diye başlıyor. Anla bunu. Dolayısıyla peki bu sefiller, alçaklar kim? Allah'ın dinde. Akrabasına zarar etmek isterler. Bunlar miras kavgası çıkarırlar. Mirası kendi almak isterler. İşte bölüşmeye geldi mi kendi menfaatini yaparlar. Kendi ailesinin güzel, çocuklarını güzel yesin, içsin. Peki yeğenlerim ne olacak benim? Onlar zor durumda. Benim kardeşim fakir, yoksul. Ben hali baktığı yerinde. Ben ne yapayım kardeşim derler. Annesi muhtaçtır, işte abisi muhtaçtır, yengesi, kardeşi muhtaçtır. Ama kendi keyfine bakar. Kendi konforuna bakar. Onlar hiç gözünü dikmez, bakmaz. İşte bakın. Akrabası muhtaçken kendi rahat yaşayan insanı o rahatlığı asla yedirmezler. Yedirmezler. Olamaz yani. Bir bunun içinde olacaksın. Dolayısıyla akrabasına eziyet veren kişi sifle kişidir. İki, bunun gibi komşularına eza eden kişi, komşularına sıkıntı veren kişi, eza eden kişi, bu da sifle kişidir. Bu da alçaktır.
Sefildir. Evet.
Sefildir. Allah indinde mevdur ve büyük bir günahkardır. Çünkü bunların temeli şu, hadise dayanıyor hocam. Peygamberimize, hani peygamberimizin çok güzel Müslüman tanımları vardır. Mesela Müslüman kimdir? Çeşitli aşamalarda tarif etmiş. Birinde şunu söyler. Ben Selim'el Müslüm'ü min lisani ve yedihi. Yani Müslüman insanların elinden dilinden emin olduğu kişidir. Yani bir kişi eğer karşıdaki kişiye itminan, bir huzur, güven vermiyorsa o kişi Müslüman değildir diyor. Yani. Allah adam şerrinden bıkmış, komşuları bıkmış, akrabaları bıkmış. Sen Müslüman değilsin kardeşim, bunu anla. Çünkü Müslüman elinden dilinden insanların emniyette olduğu, güvende olduğu kişidir. Bakın mesela Mehmet Akif merhum, biliyorsun İttihat Terakki Cemiyeti'ne önce bir girmek istemiyor. Sonra şartla gereği giriyor. Fakat bakıyorlar ki İttihat Terakki'nin bir giriş nizamnamesi var. Herkes imzalıyor. Akif bunu bir okuyor. Ben bunu hayatta imzalamam diyor. Çünkü mutlak itaat istiyor. Akif biraz böyle asi ruhlu olduğu için ben de öyle protest bir adam yani. Ben imzalamam diyor. Diyorlar ki sen imzalama ama içimize vurun. Büyük adam, arif adam, alim adam, bilge bir insan. Bir akşam tabi ondan gizli kapaklı örgüt bunlar. Bir akşam İstanbul'da bir toplantıyı polis basıyor hocam. İstanbul Emniyet Müdürü başlarına basıyor. Bakıyorlar ki içeride gizli toplantı yapıyorlar. Emniyet Müdürü bakıyor ki Mehmet Akif de orada. Şaşırıyor. Diyor ki Akif Bey'in olduğu yere şer olmaz diyor. Toplan geri gidiyoruz diyor.
Öyle mi?
Bakın ya. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Bir insan nasıl böyle güven verebilir ya? Tam mümini tanımıştı o var ya o. Ya Akif Bey'in olduğu yerde şer olmaz. Demek ki hayır bir şey. Hadi gidelim diyor ya. Yani ben acaba öyle bir şey katılsam, polis gelse, beni görse bunu der mi kardeşim? Müslüman bunu düşünmesi lazım. Yani ben İnsanlar ha o canım niye bunu diyor, çünkü senin peygamberin emin kişiymiş. Peygamberimizin vasfı o. Müşrikler peygamberimizin peygamberine inanmıyorlar. Diyorlar ki ya peygamber inanmıyorsun. E peki bu emin değil mi? Emin ona laf yok. Emin ona laf yok. Peygamber'e kimsenin asla bir zarar gelmez peygamber. Onu biliyorlar. Tamam. O zaman Allah-u Teala demiyor mu ki usvetün hasenetün peygambere sizin için çok güzel bir örnek.
İşte
örnek al kardeşim. Sen ne olacaksın? Peygamber eminse ben de emin olacağım ya. Etrafımdaki insanlar beni emin bilecekler, güvenecekler, benden korkmayacak, çekinmeyecekler. Ya bundan bana zarar gelir demeyecekler. Derse işte sen sefil kişisin. Komşuların senin varlığını iftihar edecekler. Yani şimdi birisi bana diyor ki hocam diyor, yani bir işte bir cümlemi paylaşmış. Burada diyor sükun bulunan kişi demişsin, sekine sahibi kişi. Kim bu diyor ya sekine sahibi. Dedim, basit bir kişidir bir sekine sahibi kişi. Gelişi huzur verir, gidişi hüzün verir.
Budur. Bütün mesele bu.
Evet. Ya ben komşum şimdi beni görüyor. Ay gülücük saçıyor. Aa diyor bak diyor tamam mı? Filanca gelmiş. E şimdi komşum beni görünce aha gene Allah'ın birası geldi diyorsa ben işte o zaman Müslüman değil etmeyle ben. Tamam mı? Bak bunları ölçmemiz lazım. Sonra bu sifle kişi bir akrabasına zarar verir. Yani onu ağlatır, inletir, sefile. İki, komşusuna eza verir. Üç, günah etmeyi de sever diyor. İnsan günah etmeyi nasıl sever? Günah sevilmez ama şöyle bir şey. İnsan günah etmeyi ciddiye almıyorsa, günahına tevbe etmiyorsa bu kişi günah seviyor demektir işte. Allah korusun. Allah. En tehlikelisi bu. Yani kişinin günahını günah bilmesi ve ondan azap duyması da bir iman alametidir. Yani bir kişi günah işliyorsa ve bundan hiç ızdırap duymuyorsa o kişinin imanı artık böyle bir sinek kadar bile kalmamış.
Pamuk ipliğine bağlı.
Gitti abi gitti gidiyor anlasın ya anlasın. Bir insan imanı nasıl ölçecek? Basit bir şey. Bir günah işler. Mesela diyor ki sabah namazını kaçırır kardeşim. O kadar üzülür, o kadar üzülür ki hayat olan zindan olur. Abi namazı kaçırmış, hiç can da sıkılmıyor. Ne yapayım falan diyorsa, abi durum tehlikeli ya. Durum tehlikeli. Yani bir insana muhtaç, yardım etmiyorsun. Bundan da hiç sıkıntı duymuyorsun. Şu anda bizim Müslüman kardeşlerimiz nasıl ezalar çekiyorlar. İşte şurada burada, gayet Filistin'de, işte ya. Efendim Afrika'da şurada.
Doğu Türkistan'da.
Evet, şimdi ben şimdi hiçbir şey olmamış gibi yaşıyorum. Onu diyor ya, canı cehenneme. Kardeş senin imanında büyük bir sorun var demektir. Işte.
Nasıl böyle düşünebilirsin?
Evet yani bak ben şimdi haşa imanını ben ölçmüyorum. Kendin ölç diye söylüyor peygamberimiz. Yani sen günah işleme eylemi halindeyken ve ondan sonra bir pişmanlık duymuyorsan, bir nedamet getirmiyorsan anla ki imanın zayıf. İşte bu kişi sefil kişidir. Sifle kişidir dedi diyor arkadaşlar.
Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözünü hatırlattınız hocam. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, öyle güzel, öyle kamil bir hayat yaşa ki insanlar dünyadayken seni özlesinler.
Ya evet evet.
Vefatından sonra da sana hasret kalsınlar.
Evet işte.
Dediniz ya. Aynı işte. Gelişin huzur, gelişin hüzün.
Hüzün bıraksın. Evet evet işte. Ya.
Bak. Yokluğunda eksikliğin hissedilsin.
Evet. Yani varlığın yük olmasın, yük alsın.
Ya, bağır ya. Olma yar ol derler.
Evet işte.
Bağır olma yar ol.
O mezar taşına yazılmış ya. Öyle bir hayat yaşa ki. Sen doğduğunda herkes gülmüş, sen ağlamıştın. Ama öyle bir hayat yaşa ki sen ölünce herkes ağlasın ama sen gül. Hadi buyurun şimdi bakayım.
Son gülen iyi güler olsun.
Evet hadi bakayım. Ben öldüğüm zaman nasıl gülebilirim? Herkes nasıl ağlatabilirim? İnsanların ağlaması beni mutlu etmez. Ama öyle bir git ki gidişin insanlar için bir ağlama vesilesi olsun. Hüzün meselesi olsun ya. Ben şimdi hep onu söylerim. Hocam bak bunlar çok ciddi şeyler biliyor musun?
Çok.
Mesela ben şimdi akşam eve gidiyorum. Bir bakıyorum hanım bir seviniyor ki ya geldim diye. Çocuklar seviniyorlar babam geldi diye. Ulan hayır olsun ben babayım işte. Adam baba babasın ya. Ben evden bir gidiyorum. Yani ben derken kendimi kastetmiyorum. Babayı kastediyorum. Bu evden bir gidiyor. Çocuklar üzülüyor, hanım üzülüyor. Sen babasın ya. Evde anne gitmiş, anne yok. Çocuklar üzülüyor. Annem nerede? Baba işte annem evde. Adam üzülüyor, çocuklar üzülüyor. Ha demek ki ben iyi bir anne ya bu. İyi bir anne o. Yani gelişi eve huzur veriyor, neşe veriyor, keyif veriyor, gidişi hüzün veriyor. İnsanların canı sıkıyor. İşte sen böyle ol kardeşim. Ben öğretmenim, derse bir gideceğim. Öğrencim sevinecek. Aa hoca geldi dese. Dersten çıkacağım ya, ders bitti diyecek. Kardeşim bunu sağlayacağım. Bir şekilde yap bunu. Müdürsün. Bir geleceğin herkes sevinecek. Aa müdür bey geldi, hanım geldi falan, neyse ya. İşte rektörsün, işte amirsin, patronsun. Neysen yani. Varlığın insanlara yük olmasın. Varlığı insana yükünü alsın diyor mübarek. Ne yapıyoruz biz? Bir geliyor terör üstülüyor baba evde. Anne terör üstülüyor evde. Çocuk bunu almış kaçamıyor da. Ondan sonra şikayet ediyorsun, çocuğum şöyle böyle oldu. Geçen gün bir benim bir öğrencim var, psikolog. Doktora yapmıştık. Ona bir şey paylaştım. Dedim ki bak şu an derim bir film izliyorum. Filmde derim çok acı bir sahne var. Bir tane kızcağız, Amerikan filmi izliyorum. Herkesin böyle pek beğenmediği birisiyle beraber oluyor, tamam mı? Diyorlar ki bana ya sen nasıl onunla beraber olsun falan bir şey söylüyorlar. Diyor ki ne yapayım, kimse beni görmedi, sadece o beni gördü diyor. Şimdi şu var, modern insan görünmek için, fark edilmek için, alkışlanmak için Allah'ım ne sıkıntılara ne zilletlere katlanıyor. Halbuki diyor onu annesi babası bir defa görseydi evinde var ya, o çocuk görünerek takdirle büyüseydi, tamam mı? Şimdi diyorum ki psikolog benim bu öğrencim. Diyorum bak sana bir şey söyleyeceğim. Sana dedim danışan gelenleri hep şöyle de, tamam. De ki arkadaşlar çocuklarınızı sevin, takdir edin, tamam de. Biraz sonra bana bir mesaj etti. Hocam diyor şu andaki diyor bir danışan var, bir hanımefendi. Bana diyor ki çocuklar beni niye sevmiyorlar diyor. Onu da şikayet ediyor diyor. Tam tersine. Tamam mı? Yani bak şimdi bu Peygamber Efendimiz hayatın şifrelerini vermiş. Bunlar var ya. Bunlar mutluluğun en büyük şifreleri. Ben mutluluğu için Amerikan psikolojisinde arıyorum. Jung'un işte Adler'in işte efendim psikolojisinde arıyorum, bulamıyorum kardeşim. Aramana gerek yok. Aynı şey gibi Simyacı romanında olduğu gibi hazine üzerinde oturuyorsun ama açsın ya. Ha bak Peygamber diyor ki ne kadar güzel söylüyor. Günah etmeyi seven insanlardan uzak dur. İmanı ona işe yaramıyor. Mesela diyor ki hak ya Ali merdudu hak olanlar. Yani hakkın reddettiği kapısına kendini kapattığı insanların üç özelliği vardır. Yalanı çok söylerler. Bak yalanı çok söylerler. Yalan yere çok yemin ederler. Verenç ve haceti halk üzerine korlar. Bak bak bak çok güzel.
Bir daha tekrar edelim hocam bak, onu. Hocam,
Allah'ın reddettiği, Allah'ın kendisinden tamamen kapılarını kapattığı kişiler vardı. Bunlara merdudu hak diyor. Üç kişi bunlar. Yalanı çok söylerler. Yalan yere çok yemin ederler. Daha vahimi renç haceti halk üzerine korlar. Yani insanları sıkıntı içinde koymaya bayılır.
Ya.
İnsanları daralsın bunalsın diye yapmadıkları şey kalmaz. İnsanların darda kalması, sıkıntıda kalması onlara haz verir. Bak bak bak. Şimdi ben öyle bir hayat yaşayayım ki demin dediği gibi kardeşim halka renç, yani sıkıntı olmayayım. Halka yük olmayayım, halkın yükünü alayım.
Değil mi?
Milletin seni, yani Peygamberimiz buyuruyor ya, insanların en hayırlısı insanlara en çok faydası olandır. Bak bak lafa bak işte. Ayırmıyor. Müslümanlara en çok faydası demiyor. İnsanlara faydası. Az evvel dedik bak bir tane müşrik bir tane Müslümanın adaleti yüzünden bir milleti Müslüman ediyor. Ya. Abo. Haşin Kesitibus'un sözü vardır. Malum Yusuf İslam'ın. Yani ben Müslümanlara baksaydım Müslüman olmazdım büyük bir ihtimalle. Allah'tan ki İslam'a baktın da diyor. Yani mevcut Müslümanlara bakarak durum, yani durum biraz tehlikeli. Neden? Çünkü bu ahlaktan koptuk. Bu nasihatlerden koptuk. Bu hakikatten maalesef koptuk. Biz şimdi geçen gün bir bana bir şey sordular. Ya kardeşim dedim bak kurban olayım. Kapitalizmin sorunlarını İslam'a çözdürmeye çalışma.
Güzel. Çalışma. Cevabınız bu. Kapitalizmin sorunlarını İslam'a ya çözdürmeye
çalışma. Öyle sorunlar kardeşim. Bak yani bir taş düştüğü yerde ağırdır. Tamam mı? Bak sen şimdi kapitalizmin yarattığı bir takım sorunlar var. O kadar karmaşık sorunlar ki bunlar. Hocam işte ne yapalım? Ya bunu niye Müslümanlar çözdürmeye çalışıyorsun? Cahit Serap şeyin Rasim Özel merhumun çok güzel bir yazısı vardır. Roma hukuku ile ilgili güzel bir yazısı vardır. Roma hukuku de sefillerin hukukudur. Köylülerin hukukudur. Kendi demiyor, bir alıntı yapmış. Bir Fransız hukukçudan, Danıştay üyesinden. Bu Roma hukuku diyor, o Fransız bizim batıyı mahvetti diyor. Mahvetti. Çünkü Roma hukuku şunu üzerine dayanır diyor. İnsanlar suçludur. İnsanlar kötüdür. ben kendimi nasıl koruyabilirim bu kötülerden? Bunun üzerine dayanır. Ama İslam hukuku diyor tam aksine insanın güvenilirliği üzerine oturur. Dolayısıyla bu modern çağın, kapitalizmin, bu vahşi kapitalizmin, materyalizmin yarattığı sorunları tutup da İslam'a çözdürmeye çalışmak. Bak. İşte buradaki mübarenin dediği gibi, yani insanlara sıkıntı veren, insanlara yük olan, insanların felakete düşmesinde mutlu olan insanı yetiştiriyorsun kardeşim. Bu nasıl bir şey ya? Halbuki Peygamberimiz buyurdu ki Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Mesela benim ayağımın işte cin parmağı ağrısa sağ kolum bana da kardeşim demez. Ne demek ya? Dur kardeşim, vücudun bir yeri ağrır, bütün vücut komple ağrır.
Öyle tabii.
Dünyadaki Müslümanlar komple bir vücut gibidir. Bir kişi çıkıp da bana lan Filistin'deki insana diyorsa o zaten Müslüman değildir. Olamaz. Değildir. Çünkü Peygamber'in hadisine muhalefeten bir şeyi iddia ediyordur. Bana ne dediğin zaman da bir gün o da sana bana diyecektir ya. Dediler mi biz Kurtuluş Savaşı'ndaki bana dediler mi?
Pakistan bana dedi mi ya?
Hindistan'daki Müslümanlar karısı, kılıç, çoluğu, çocuğu, yüzüğünü, parmağını gönderdiler bize bu taraflara.
Sezai Bey, Derya Hocam, bana kaç kardeşsiniz diye soruyorlar. 1,5 milyar kardeş istiyorum. Bilmem anlatabiliyorum ya, diyor ya.
Ya
işte kendisine bak, kaç kardeşsiniz diye sorulduklarında.
Evet evet. Yani şimdi onlar sana Kurtuluş Savaşı'ndan dediler mi ki bana ne? Şimdi sen bana ne diyorsun? İşte bu güç zehirlenmesi var ya, konfor zehirlenmesi, rahat zehirlenmesi. Hocam, bütün mesele şurada. Büyük insanların bir özelliği vardır. Rahat yaşamayı ısrar reddederler. Peygamberler dahil.
Öyle.
Konfor içinde olmayı, bolluk içinde yaşamayı şiddetle reddederler. Tamam mı?
Çünkü onlar yaşattıkça yaşamanın zevkine hazır varmışlar hocam.
İnsan bir konfora düşünce, bir bolluğa düşünce, o bolluğu korumak için, artırmak için öyle şeyler yapmak zorunda kalıyor ki dışını unutuyor, dünyayı unutuyor.
Allah
o kendi, yani şu var.
Egoistçe bir hayat.
Ben şimdi şu anda sağlığımı, içinde bulunduğum makam, mevkiyi, ailemi, rahatımı kendinden bilmeye başlıyorum. İşin kötüsü bir müddet sonra bunu hak görmeye başlıyor. Allah korusun. İnsanın en büyük hatası yaşadığı hakkı, hayatı hakkı görmesidir. Allah korusun.
Allah korusun.
Allah korusun. Bak, yaşadığımız hiçbir an, hiçbir vakit, hiçbir hal asla hakkımız değil. Allah'a lütfudur. Bunu unutmayalım.
Sen seninle sanırsın demişler ya.
Ya ya. Biz nasıl bir nimet içindeysek ne varsa Allah'ın lütfudur.
Hepsi, amin.
Asla hakkımız değildir. Öyle bir şey olamaz.
Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek
evet,
azdır.
Tabii.
O yüzden kendi nefsimize hiç pay çıkartmayacağız.
Kesinlikle.
Bir muzafferiyet varsa, bir bereket lütfedildiyse, her şey Allah'tan. Allah'ın
lütfudur. Lütfu ilahi yılında.
Hiç kendine bir
çünkü
şey
çıkar. Çünkü veren almayı da bilir yani.
O kadar.
Almayı da çok iyi bilir.
Alan sensin, veren sen ya. Dediği gibi Hüdayi Hazretinin nemiz var.
Nemiz
gayrı
var.
Nemiz
ya,
var.
Ya, evet.
Hocam süremizin sonuna geldik.
Öyle
efendim.
Mi? Hemen de evet.
İnşallah. Evet. Yine kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah, inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Allah teşekkür razı olsun hakikaten. Gönüllerimize huzur ve inşirah veren bir program oldu vesilenize. Allah razı olsun.
Cümlemize Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Dursuneli Tökel hocamızla beraber bir Söz Ola programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatlerde yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.